Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe yücelle hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 Hazar 1401, Hicri Kamer'i 11 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 6 Aralık 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmet ile Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak askeri tatbikatı üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Vahabiyet gerçek mi bidat mı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi kültürel zafiyetlerin doğru tespiti ve çözümüne vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı İran'ın Balkanlara desteğine vurgu yaptı. Genelkurmay Başkanı SİHA yapımında 39 yıllık bir deneyime sahibiz dedi. Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıları kınadı. Suriye'de Rus ve Türk askerleri arasında sıcak anlar yaşandı. Ve Irak, Türkiye ile su sorunu görüşecek. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, kültürel devrim yüksek konseyinin çeşitli alanlarda yanlış kültürel durumlar ve zafiyetleri doğru bir şekilde tespit ederek doğru kültürlerin terviği için alimce çözümler sunmaları gerektiğini ifade etti. Ayetullah Hamenei bugün kültürel devrim yüksek konsey üyelerine kabul ettiği görüşmede, ülkenin kültürel yönlendirilmesinin bu konseyin esas görevi olduğuna işaret etti. Ülkenin kültürel yapısının devrimci yapılandırılmasına vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında, İslam İnkılabı'nın kalkınma ve yaratıcı hareketlerle biz yapamayız zihniyetini tedrici olarak değiştirdiğini, bugün bunun sonuçları barajlar, santraller, otoyollar, petrol ve doğalgaz sanayinde kullanılan ekipmanların yapımı gibi büyük işlerde görüldüğünü vurguladı. Ayetullah Hamenei, Batı tutukluluğu, kültürünü ve Batı sözcüklerinin kullanılmasının topluma hakim yanlış kültürel durumlar olduğunu ifade ederek bu yanlış durumun İslam İnkılabı sayesinde değiştirilerek Batı'ya itiraz kültürüne dönüşünü ifade etti.
Geçtiğimiz sene gibi bu kez de Amerika yönetimi İran güreş takımının bazı üyeleri için vize vermedi. İran Güreş Federasyonu yaptığı açıklamada Amerika yönetiminin serbest güreş milli takımı üyesi 7 kişi için vize vermediğini duyurdu. İran serbest güreş milli takımı bugün Tahran saatiyle 23'te Dünya Kupası karşılaşmalarına katılmak için Amerika'ya gidiyor. Ancak Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Amerika yönetimi 3 güreşçi, 2 antrenör ve takım başkanı ve bir hakeme vize vermiş değil.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Balkan bölgesini ve Bosna Hersek'i dostumuz olarak görüyoruz dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Saraybosna'ya giden İranistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Visra Turković ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bu ülkedeki genel seçimlerin başarılı bir şekilde yapılmasını tebrik ederek Bosna Hersek'in ilerleme ve dayanışma yolunda güzel adımlar atmasını temenni etti. Balkan bölgesine ve Bosna Hersek'i dostumuz olarak görüyoruz ve geçmişte olduğu gibi bu bölgeyle Hersek'e desteğimizi sürdüreceğiz. Diyen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iki ülkenin ortak ekonomi komisyonunu faaliyete geçirme ve ilişkilere geliştirme konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Koronavirüs sonrası dönemde ve son 9 ayda iki ülke arasındaki ticaret hacminin %53 artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Abdullahyan, Bosna Hersek ve İran her zaman iyi ilişkilere sahiptir ve ekonomik ilişkilere geliştirme olasılığı vardır ifadelerine kullandı. Emir Abdullahyan ayrıca Ukrayna'da savaşın devam etmesinden endişe duyduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Sırbistan Parlamento Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede başta parlamenter diplomasi olmak üzere işbirliği alanında iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad ziyareti kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Tarım Bakanı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bu ülke Dışişleri Bakanı, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerinin ardından Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlić ve Tarım Bakanı Yelena Tanasković ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlić ile gerçekleştirdiği görüşmede başta parlamenter diplomasi olmak üzere işbirliği alanında iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı. İran Meclis Başkanı Galibaf'ın selamlarını Sırp mevkidaşına ileten Emir Abdullahyan, iki ülkenin parlamento işbirliği alanındaki eylemlerini önemli olarak nitelendirdi. Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ikili ilişkileri mükemmel olarak değerlendiren Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki koordinasyon ile ilişkilerin önemli bir gelişmeye sahne olması umduğunu dile getirdi. Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlić de Sırbistan ve İran arasındaki parlamento işbirliği düzeyinin geliştirilmesinin önemine değinerek, iki ülke parlamentolarının işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlamadaki rolünü önemli olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı ayrıca Sırbistan Tarım Bakanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ve Sırbistan Tarım Bakanı Yelena Tanasković arasında yapılan görüşmede de iki ülkenin Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı'nın çalışmaları alanındaki işbirliği ele alındı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran'ın SİHA tasarımı ve yapımı konusunda 39 yıllık bir deneyime sahip olduğunu belirterek, günümüzde SİHA yapımı tasarım noktasından havalanma düzeyine kadar tamamen ülke içinde yapılıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri bugün yaptığı bir konuşmada, İran'ın ülke içindeki kapasiteye dayanarak savunma ve askeri alanlarda gerekli olan birçok teçhizatı ürettiğini belirterek, aerodinamik biliminden maksimum düzeyde yararlanarak özellikle insansız hava araçlarında SİHA'nın tasarım anından havalanmasına kadar tüm aşamalar ülke içinde gerçekleşiyor. Bu küçük bir gelişme değildir ifadelerini kullandı. Tümgeneral Muhammed Bakri konuşmasının devamında İran'ın SİHA yapımı ve tasarımı konusunda 39 yıllık bir deneyime sahip olduğunu belirterek aerodinamik öğrencilere ve bu bölümden mezun olan uzmanlar ve bilim insanlarımız bu sahaya adım attı ve SİHA'ları tasarladı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı kutsal savunma döneminde bugün insan haklarından söz eden bu yalancı ve ikiyüzlü batırılar yasal kimyasal silahlar üretip bunları bizim üzerimize cephelerdeki aziz kardeşlerimize karşı deneyip geliştiriyordu. Savaşın sona erdiği gün Irak'ın 12 bin ton kimyasal silahı vardı ifadelerini kullandı. Tüm General Bakır'ı açıklamasının devamında biz mevcut girişimlerimizle yetinmiyoruz, ilerlemeye devam etmeliyiz ve bilimin ülkenin savunma ve güvenlik alanının hizmetinde olması ve savunma ve güvenliğinde bilim ve teknolojinin gelişiminin hizmetinde olması gerek dedi.
Merkezi eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki 12 kişilik çetenin çökertildiği belirtildi. İran Haber çevrelerini bildirdiğine göre merkezi eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki 12 kişilik çete, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bünyesindeki istihbarat teşkilatı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu çökertildi. Almanya ve Hollanda'daki terör örgütleri tarafından yönlendirilen çete üyelerinin yakalandığı belirtildi. Son günlerde Hürmüzgan eyaletinin batısındaki Bandar Lenge kentinde Fars Körfezi'ne kıyısı olan bir Arap ülkesi adına casusluk faaliyetlerinde bulunan bir ajanın yakalandığı da belirtilmişti.
İran-Belarus Ortak Konsolosluk Komisyonu toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantı iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Interpol ve Sınır Polisi temsilcileri katıldı. Toplantıda adli işbirliği, vize kolaylığı, sınır işbirliği, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı güçle mücadele gibi çeşitli konular ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen patlamayı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen ve birçok Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan patlamayı kınadı. Kenani bu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi. Bugün sabah saat 7 sıralarında ülkenin kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentinde bir otobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu çok sayıda Afgan vatandaşı hayatını yitirdiği veya yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı sınır bölgelerinde yasa dışı silahlı yapılanmaların bulunduğunu itiraf etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Reyber Ahmet bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada sınır bölgelerinde yasa dışı silahlı yapılanmaların bulunduğunu itiraf ederek bölgesel yönetimin sınır bölgelerine konuşlu yasa dışı silahlı grupların varlığına ilişkin sorunlu çözüme kavuşturmak için kararlı olduğunu ifade etti. Bu grupların söz konusu bölgeleri konuşlanma iznine sahip olmadı ve buradaki varlıklarının yasa dışı olduğunu söyleyen Ahmet, komşu ülkelerle sınır bölgelerinde huzur ve istikrarın yeniden sağlanması için çabalarına devam ettiklerini söyledi.
Rus savaş uçakları son günlerde Tel Rifat semalarını kapatarak alçak irtifadan uçuşla çok sayıda uyarı ateşi açtı. Türk askerliğinin yaklaşmasını engellemek için Rus pilotlar havadan uyarı ateşi açtı. Bu eylemlerin son örneğinde geçtiğimiz günlerde 6 Rus MiG savaş uçağı Tel Rifat kenti üzerinde alçak irtifadan uçtu. Tel Rifat muhtemelen Türk ordusunun kara operasyonlarının başlangıç yeri olacaktır. Rus ordusunun piyade ve zırhlı kuvvetleri birkaç gündür şehre girmiş bulunuyor. Geçen perşembe gecesi geçici bir üssü konuşlandırılan Rus topçu birlikleri bu üsse yeni giren Suriye ordusuna bağlı yeni güçlerle koordinasyon sağlıyor. Aynı zamanda Suriye hükümetinin çeşitli medya organları Irak direniş güçlerinin bir kısmının da aynı bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.
Türkiye, Irak ve Suriye'de yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla ilgili bölgedeki yönetimlere heyetler gönderip tek hedefimiz PKK ve YPG terör örgütleri mesajını verdiği açıklandı. Türkiye yaptığı sınır ötesi operasyonlarla ilgili Suriye ve Irak'a heyet gönderdiği belirtildi. Sabahın haberine göre Türkiye, bunun üzerine Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere bölgedeki ülke ve özel yönetimler ile temasa geçti. Buralara heyetler gönderdi. Suriye ile temaslar ise istihbarat örgütleri düzeyinde devam etti. Yapılan görüşmeler sırasında Türkiye'nin operasyonları gerçekleştirme amacı neden sınır ötesinde olduğu detayları ile anlatıldığı ifade edildi. Görüşmelerde bizim tek amaç ve hedefimiz terör örgütü PKK ile mücadele, sınır güvenliğimizi sağlama mesajı verildi, belirtildi.
Iraklı bir heyet Dicle ve Fırat üzerinden gelen su miktarının arttırılmasını görüşmek için Türkiye'ye gidecek. El Malume haber sitesine göre Irak Meclisi Tarım ve Su Komisyonu Başkanı Zahir Muhif El Caburi, Irak'tan bir heyet Dicle ve Fırat üzerinden gelen su miktarının arttırılmasını görüşmek için Türkiye'ye gidecek dedi. Caburi ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin su kriziyle ilgili tedbirlerinin olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu ifade etti. Irak ülkede kuraklık yaşandığını belirterek Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde inşa edilen barajlardan daha fazla su bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapmıştı. Irak'ın yapımına tepki gösterdiği Dicle nehri üzerindeki ılı su barajının bu ülkeye giden suyun %34 azalmasının neden olduğu söyleniyor. Irak ve Suriye'de başlayarak İran'a yönelen toz bulutları sorunu da su kıtlığı nedeniyle olduğu belirtiliyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Ulu İshak'a Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor. Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu da aktaran Akar, NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütüyle mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir ifadelerini kullandı. Akar, Haziran ayında Madrid zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandum olduğuna da hatırlattı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's dün yayınladığı bir analizde Türkiye ve Ukrayna'daki bankaların döviz borçlarından kaynaklı çok yüksek bir riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Kurum ayrıca gelişmekte olan birçok ülkede makroekonomik kırılganlıkların bankaları etkileyebileceği uyarısında bulundu. Moody's tarafından yayınlanan raporda Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı çok yüksek bir risk ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Moody's Başkan Yardımcısı yaptığı değerlendirmede yüksek dolarizasyon, yerel para birimi keskin şekilde değer kaybettiğinde çoklu problemlere neden oluyor. Bankalar hedge edilmemiş borçlara verilen döviz cinsinden kredilerde, temerrütlerde artışa karşı kırılgan hale geliyorlar. Bu kararlılıklara zarar veriyor ve bankaların likiditeleri ve sermayelerinin de baskı altına sokabiliyor ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şahit Ahtar'ın Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak güven mektubunu kabul etti. Pakistan'ın büyükelçinin güven mektubu, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Faysal Miktat ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azam'ın katılımıyla düzenlenen görüşmede kabul edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna tarafı ile yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Takas ile Ukrayna'nın Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 60 Rus askerin ülkelerine geri getirildikleri kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Aralık'ta bir müzakere sürecinin sonucunda Kiev rejimi kontrolünde bulunan topraklardan esirlerken ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür denildi. Açıklamada Rus askerlerinin Savunma Bakanlığı uçakları ile başkent Moskova'ya transfer edecekleri ve burada kendilerine gereksinimleri olan tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanacağı belirtildi.
Rusya'nın petrole taban fiyat uygulamasında önceden hazırlık yaptığını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika'nın taban fiyat uygulaması ile küresel piyasayı çökerteceği uyarısında bulundu. Amerika'nın başını çektiği batı ülkelerin Rus petrolüne 60 dolarlık taban fiyat uygulamasını değerlendiren Ryabkov, Bu tür yöntemlere başvuran ve Avrupalı müttefiklerine kendi aldığı kararları uygulatan Amerika, bindiği dalı kesiyor. Zira oranlardan sonra nasıl bir küreselleşmeden, nasıl bir küresel pazardan söz edilebilir ifadelerine kullandı. Rusya'ya daha fazla baskı uygulama, Rusların hayatını zorlaştırma çabaları uğruna dünya ekonomisinin işleyiş esaslarından ihlal edildiğinin altını çizen Ryabkov, küresel ekonominin birçok alana bölünmesinin bir gerçekçilik olduğu anın artık geldiğini belirtti.
Ve Çin Savunma Bakanlığı Amerika'nın Çin konusundaki nükleer silah raporuna verdiği yanıtta Çin'in asla nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacağını, Amerika'yı dünya barışı ve istikrarın en büyük baş belası ve yıkıcısı olmakla suçladı. Çin Savunma Bakanlığı Pentagon'un Çin'in nükleer kapasitesinde önemli bir artış olduğu yönündeki raporuna verdiği yanıtta Pekin'in herhangi bir zamanda ve hiçbir koşulda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikasına sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'de enflasyon rakamlarının artması konusunda. Açıklanan son resmi rakamlar ve istatistiklere göre Türkiye'de enflasyon oranı geçen 12 ayda %84'ün üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre Kasım ayında yıllık enflasyon %84,39 oldu. Aylık enflasyon ise %2,88 olarak gerçekleşti. Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı dönemine göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENAG, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın aktardığı verilere göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE aylık bazda %4,24 arttı, yıllık bazda ise %170'e yükseldi. ENAG enflasyonun yıl başından bu yana %125 olarak hesaplandığını belirtti. ENAG'a göre enflasyon Ekim ayında %185 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon araştırma grubu ENAG her ay kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor. Ekim ayında enflasyon TÜİK %85,51, ENAG ise %185 olarak hesaplamıştı. Bilindiği üzere TÜİK'in açıkladığı enflasyon asgari ücrete yapılacak artışı da direkt etkileyen verilerden biri olarak gösteriliyor. Türkiye'de ekonomik kriz 2018 yılında yumuşak şekilde başlayıp 4 seneden az bir sürede iktidardaki AK Parti için özel bir kriz haline dönüşmüştür.
Enflasyon rakamlarının artması, yerli ve yabancı sermayesinin kaçışı, işsizlik oranının artması, Türk lirasının sürekli şekilde değer kaybetmesi ve insanların yaşamını kötü yönde etkileyen diğer ekonomik endeksler ve krizler, ülkede vatandaşların rahatsızlığına ve AK Parti'nin oy oranının azalmasına yol açmıştır. Başka bir ifadeyle AK Parti iktidarının Erdoğan'ın iktidarının ilk 10 senesinde elde ettiği tüm olumlu ve yapıcı ekonomik kazanımlar iktidarın ikinci 10 yılında yok olmuştur. Öyle ki halihazırda Türkiye'nin ekonomik endeksleri 2002 yılının altına düşmüş bulunuyor. Bu durum Türk vatandaşları özellikle AK Parti taraftarlarının bu partiden uzaklaşarak muhalefet safına katılmasına yol açmıştır. Amerikan Fitch kuruluşu geçen yaz yaptığı bir değerlendirmede Türkiye'nin yürütme ve politika sisteminde 1950 yılından beri hiçbir başbakan veya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan kadar geniş çaplı yetki ve güce sahip olmadığına işaretti. Ancak bu gücün tek elde olmasının pratikte yasalar ve kurumlara güvenin zayıflattığını ve kanun ve kurumun belli bir şahsın politikasına kurban gittiğini belirtmiştir. Birçok Türk uzmanı da güçlü ve kral gibi özel yetkilere sahip siyasilerin yerine uzman ve görüş sahibi kişilere ihtiyaç duyduğunu bildiriyor. Kimi uzman, Türkiye ekonomisinin iyileşmesinin AK Parti iktidarının ilk 10 yılında Erdoğan değil eski ekonomi bakanı Ali Babacan'ın politikalarıyla şahlandığına inanıyor. Nitekim söz konusu dönemde Türkiye'nin ekonomik endeksleri ve notlarının iyileşmesi bu ülkenin G20 grubu ve diğer uluslararası ekonomik teşkilatlara üye olmasına yol açtı. Ancak mevcut gidişat ile Türkiye'nin G20'den çıkarılabileceği bile ifade ediliyor.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin'e ihanetleri konusunda. Siyonist rejim başkanı Isaac Herzog dün Bahreyn ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçerek bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek farklı meseleleri ele aldı. Herzog ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen hava ve uzay konferansına katıldı. Korsan rejim elebaşı Herzog'un Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti ilk baştan itibaren bazı karışıklıklar ve olaylarla beraber oldu. İşgal rejimi başkanının bu ziyareti Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik olayı ile başladı. Bu ziyaret başlamadan önce sık sık güvenlik uyarıları yapılmıştı ve böyle de oldu. Siyonist rejim başkanının Bahreyn ziyaretine geniş çaplı halk gösteri ve itirazlar geldi. Öyle ki Herzog kendi ziyaretinde bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalarak bu ziyareti kısa tutmak zorunda kaldı. Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçek yöneticisi ve işgal rejimiyle normalleşme anlaşmasının mimarı olan Bin Zayed, Doha'dayken Abu Dhabi'ye gitti. Müslüman ve Arap milletler yoğun şekilde Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı olduklarını Doha'da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında ortaya koyduğu bir sırada Birleşik Arap Emirlikleri işgal rejimi başkanını ağırlayarak işgalci rejimiyle münasebetlerini güçlendirmeyi ısrarla sürdürüyor. Filistinliler de kendi itirazlarını pratik şekilde ortaya koymaktalar. Bunun bariz işaretlerinden biri Herzog'un Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Batı Şeria sakini bir Filistinlinin uçağının kalkacağı Ben Gurion Havalimanı'nın geçiş noktasından içeri girmeye çalışırken polis tarafından hedef alınarak yaralanmasıydı. İsrail rejimi bu olayı şehadet eylemi olarak niteleyerek eylemin yapılması halinde Herzog'un hayatına mal olabileceğini bildirmişti.
İşgal rejimi başkanı Herzog'u ağırlayan Birleşik Arap Emirlikleri Filistin'e başka bir ihanette de bulunarak Yahudi gücü parti lideri ve en radikal ve ırkçı Siyonistlerden sayılan İtmar bin Gavir'i bağımsızlığının 50. yıl dönümü dolayısıyla Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine davet etti. Yahudi gücü partisi lideri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde yaptığı konuşmada herhangi bir imtiyaz vermeden veya pes etmeden Araplar ile barış elde edilebileceklerini ifade ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal gününü kutladı ve Büyükelçilik'te düzenlenen etkinliğe katıldığı için memnun olduğunu dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal topraklarındaki Büyükelçisi Muhammed Ali Hacı de Siyonist yetkilinin bu sözlerine hiç tepki göstermeden bir kez daha bu rejim ile ilişkilerinin korunmasına vurgu yaparken Siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi dönüşüme start verdiklerini bunun bir rüya veya hayal değil bir gerçek olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ayrıca İbrahim anlaşmalarının daha fazla barış ve güvenlik getireceğini ileri sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist rejim ile normalleşme anlaşmasını imza attığı sıralarda bu anlaşmanın Filistinlilerin çıkarına aykırı olmadığını iddia ederken, bu rejimden Batı Şeria'da Üdün Vadisi'nin işgal topraklarına ilhak edilemeyeceğine dair güvence aldığını da iddia ediyordu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde konuşma yapan Yahut Gücü Partisi lideri, Üdün Vadisi'nin işgal topraklarına ilave edilmesi gerektiğine inanırken, Batı Şeria'daki Filistinlilerin ihracı için Siyonist milis gruplar kurmaya gayret göstermektedir. Sonuç itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi de bir yandan Siyonist rejim başkanını ağırlarken, diğer yandan sözleri ve eylemleriyle Filistinlilere hedef almakla bilinen Yahut Gücü Partisi liderini Büyükelçiliğine davet etmek ile yine Filistinlilere ve Filistin ülküsüne ihanet etmiş oluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye Savunma Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak bir askeri tatbikatın başladığını duyurdu geçtiğimiz günlerde. 2020 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş sırasında Ankara Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Türk insansız hava araçları gibi askeri yardımlar göndererek Bakü'ye destek vermişti değerli dinleyicilerimiz. Son okuduğum haberden de yola çıkarak Türkiye Savunma Bakanlığı Ankara-Bakü ortak askeri tatbikatın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında modern savaş yöntemleri ve teçhizatı kullanarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Biz bugün sohbetimizde iki ülke arasındaki bu tatbikatı ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son günlerdeki izlediği tutumları konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Burhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, hoş geldiniz olsun. Ben de size Müslüman bacı kardeşlerimiz, Türkiye halkının selamlarına kutlarım.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Son günlerde özellikle Bakü yönetiminin tutumundan ve aslında bölge gelişmelerine yönelik tavrından hareket edecek olursak, İlham Aliyev yönetimi özellikle İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili bir takım iddialarda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yakınlığı yine ortak askeri tatbik katının gündeme gelmesiyle devam ediyor. Bu iki ülke son gelişmelere karşı ortak bir tavır mı sergiliyorlar sizce? Yani bu askeri operasyonlar bir uyarı anlam taşıyor mu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşular için?
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, öz bildiriklerine esasen yani Azerbaycan Respublikası medyası ve resmi organlarının bildirdiğine esasen bu hərbi manövrün məqsədi İrana qarşı hansısa mesajın verilməsidir. Əslində bir növ İranın hərbi manövrünə cavab sayırlar bunu. Çünki İran sərhədinə yaxın ərazilərdə, Astara'da, İmişli'də, Cəbrail'da əsasən bu manövri keçirir Türkiyə, Azərbaycan qüvvələri. Bunun da əsas səbəbi bu olmuşdu ki, keçən aylarda İran Siyonist rejimə qarşı, yəni Siyonist rejimə bir uyarı olarak, bir mesaj olarak yani araz boyu bir təlimlər keçirmişdi. Orada nedense Azerbaycan Respublikası Sünnit rejime yönelmiş manevri özüne karşı hesap edip ve bunu özüne bir haberdarlık gibi saymıştı ve buna bildirmişti ki bunun cevabı olacak. İlham Aliyev de yani son illerde hususiyle Sünnit rejimin aletine çevrildiğine göre her bir tenkit, her bir haberdarlık İran'dan Sünnit rejime karşı olan da İlham Aliyev buna cevap veriyor. Çünkü İlham Aliyev özü Sünnit rejimin bir yani aletine çevrilipti Azerbaycan'da ve regionda. Çok taassüfle Türkiye'de maddi maraqlara göre bu İlham Aliyev'in Sünnit tesirinden tesirlenip ve buna gelir. Biz geçen aylarda gördük ki Türkiye'de Sünnit rejimle erageleri yakınlaştırır, yaxşılaştırır ve bu sahada da İlham Aliyev'in yani bir hizmetleri olmuştur ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan istemişti ki Sünnit rejimle erageleri yaxşılaştırsın. Ve testiz de bunu vurguluyorlar ki Azerbaycan Respublikası Hakimiyyatının Türkiye'nin Sünnit rejime yakınlığına yakınlığında rolü olubdu. İndi de Türkiye Hakimiyyatı maddi maraqlara göre indi Azerbaycan neftinden bir pay koparmasına göre gazından yani pul mukabilinde Azerbaycan'ın bu xahişlerine yani əməl edib ve gelip indi bunun da son adımı olubdu ki bu hərbi təlimlerde gelip Azerbaycan'ın İran'la sərhəddində bu təlimleri keçirir ki güya İran'a bir mesaj versin de. Aslında yani eğer Türkiye Azerbaycan'ın özünün müstəqil siyaseti olsaydı özlerini hərbi manevlerle yani o hərbi güclərini məşq edib eləsəydilər bu heç də İran'a yani İran tərəfindən bir yani tənqid də olmazdı. Ancaq çün qərb dairələrinin xidmətində belə bir İran'a mesaj ötürmək yəqin ki İran'da da pis təsir edir və bizlər bunu tənqid edirik. Ancaq mən belə düşünmürəm ki İranda rəsmi dairələr heç buna etina eləsində. Yəni manevr orada keçirilə keçirsində. Ancaq İran'a qarşı əməldə bir təhdid görülsə İran onu öz nütfəsində boğacaqdır. Yəni evet. İstər Türkiyə olsun ortada, istər İsrail olsun ortada. Yəni bu İrana fərq eləməz. İranın hərbi gücüdür, regionda üstünlük təşkil edir və belə bir anti-İran adımları, anti-İslam adımları da yəni o öz nütfəsində boğa bilən gücə malikdir İran.
Tahran Radyosu.
Efendim, Türkiye'deki kimi çevreler, özellikle hükümet ve iktidara yakın olan cenahlar bu tatbikatla ilgili yani bunun en önemli amacının askeri eğitim ve ayrıca Ankara'nın Bakü'ye sattığı silahların test edilmesi olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki aylarda da Türkiye'de seçimler düzenlenecek biliyorsunuz. AK Parti sizce bu tatbikattan herhangi bir aslında seçimler için bir çıkarı göz önünde almış mı? Yani ona tabi olarak hareket ediyor mu?
Tabii ki Türkiye bu yani bu hareketlerden hem yani Türkiye hakimiyeti pul kazanmak esasen pul kazanmak isteğindedir. Çünkü indi Azerbaycan çoklu silahlar alır. Onun esasen İsrail'den alır. Rusya'dan alır. İndi Türkiye'de başka bir silah satışına çevrilipti. Azerbaycan'ın silah satışına. Ancak bundan elave düzdür. Yani indi Türkiye'nin hem iktisadi cihetten gerilemesi müşahede olunur ve AK Parti'nin bu seçimlerde yani rakiplerinden dala düştüğü de görülür. Müxtəlif adımlarla istiyorlar bu seçkilere təsir eləsinler. Ancak bence esasen Türkiye'nin içinde seçkilərin o nəticəsi bəlli olacaqdır. Bu hərbi təlimlər bir neçə ayın davam edə bilər. Bundan artıq ki, olmayacaq. Hələ seçimlərə də çox qalıbdır. Yəni, bunlar yaddan çıxıb gedəndir. Türkiyə xalqı əsasən o güzəranını, məişətinə baxıb səs verməlidir, seçməlidir. Ancaq hökumət də Türkiyədə yəni, o seçicilərin bir zümrəsini aldada bilir indi müxtəlif bu cür həyəcanlı xəbərlərlə, terror aktları ilə, yəni belə bir hay-küy salmalarla gələn günlərdə Suriyanın şimalına Kubani minbicə yəni müdaxilə eləməklə də bunlar davam eləyəcəkdir. Bunlar hamısı Türkiyə indi qısa müddətdə ümumi fikri yayındırıb aldata bilsə də, ümumilikdə uzun müddətdə Türkiyə, Türkiyə xalqına böyük ziyanlar gətirir. Bunu yani nəzərə almalı Türkiyə hakimiyyəti.
Doğru. Efendim, bizə vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edir Sayın İsmət.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Heşmeti ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak askeri tatbikat gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktarıyoruz sizlere.
Risalet gazetesinde İran sınırlarında çok sayıda silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan çetenin çökertildiğinin duyurulması, Siyonist rejim askerlerinin Beytüllahim'e düzenlediği saldırıda bir Filistinli'nin daha şehit edilmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde işgalci rejim başkanının sonuçsuz Bahreyn ziyaretine dair bir değerlendirme yazısı dikkatimizi çekiyor. Yazıda şunları okuyoruz.
Geçen birkaç gün içinde Bahreynli sosyal medya kullanıcıları her soka karşı İbranice, Arapça ve İngilizce mesajlar yayınlayarak onu Bahreyn'de kimsenin beklemediği bir savaş suçlusu olarak tanımladılar. Bu bağlamda Bahreyn Şiileri lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Herzog'un Bahreyn ziyaretine tepki göstererek rejimin cani liderinin ülke topraklarına ayak basmasını büyük bir skandal olarak değerlendirdi. Bahreyn halkının protestoları Herzog'un Merame'ye gelişiyle daha da yoğunlaştı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ülke çapında Herzog'un Merame ziyaretinin Bahreyniler tarafından protesto edildiği görüldü. Bahreyniler Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak Siyonistlerin Bahreyn'den atılmasını talep etti. Bahreyn halkı Herzog'un Merame ziyaretini kınarken normalleşme ihanettir, Bahreyn Siyonistlerin mezarlığı ve direniş, direniş gibi sloganlar attı. İşgal rejimi elebaşının Yitzhak Herzog'un Bahreyn ziyareti Katar ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arap ve Müslüman milletlerin sahte İsrail rejimine nefretini gösterdiği dönemde gerçekleşti. Dünya Kupası maçlarını izlemek veya haber yapmak için Katar'a giden Siyonist yerleşimciler ve gazeteciler bu organizasyonu Arap ve Müslüman halklarıyla yakınlaşmak için kullanabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat onlar Müslümanların İsrail'den ne kadar nefret ettiğini öğrenmiş oldular. Bazı Siyonistler Katar'daki Dünya Kupası'nda başlarına gelenleri şöyle anlattılar. Katar'da Arapların İsrail'den ne kadar nefret ettiğini ve bizi yeryüzünden silmek istediklerini anladık. İsrail'e karşı güçlü bir nefret olduğunu fark ettik ve Katar'dan çok kötü bir hisle ayrılıyoruz.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e saldırılarının devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Rus yetkilinin Avrupa'nın Rusya petrolüne karşı tavan fiyat kararına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, petrol için tavan fiyat belirleyen Avrupa gelecek yıl Rusya petrolü olmadan yaşayacaktır dedi. G7'nin Rus petrolünü her bir varili için 60 dolarlık tavan fiyat belirlenmesine cevap olarak Rus diplomat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Moskova'nın tavan fiyatını destekleyen ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini vurguladı. Batı'nın ve Avrupa'nın Rusya'nın siyasetine yönelik tepkilerine alaycı bir tavırla yaklaşan Ulyanov, Avrupa Birliği yakında Rusya'yı petrolü silah olarak kullanmakla suçlayacak dedi. Kremlin G7 tarafından alınan tavan fiyat kararına cevaben Batı ülkelerinin Rus petrolü için koyduğu olası tavan fiyatını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Hemşehri gazetesinde kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmasına dair Rus yetkilinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rus diplomatik kaynaklar Washington'un COEP'i rayından çıkarmak istediğini, Moskova'nın bu çarpıtma sürecinin son bulmasını umduğunu belirtiyorlar. RIA Novosti haber ajansına konuşan Rus diplomatik kaynağı, Amerika'nın İran özel temsilcisi Rav Mali'nin COEP'i öncelikli konular arasında görmeme vurgusuna tepki olarak bu seçmeli bir konu değil, Amerikanlar daha önce getirdikleri halelleri telafi etmeliler dedi. Rus konusu, Rus diplomatik kaynak bu hususta yaptığı açıklamada okyanus ötesinden zaman zaman açıklamalar yapılırken Amerika'nın COEP kapsamındaki vaatleri hususunda şüphe uyandırılıyor diye kaydetti. Rus yetkili Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına bağlı kalması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına yönelik yükümlülüklerinin tüm ihlallerini düzeltmekle yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızı hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde peri masallarında kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Şimdi İran'ın peri masallarında bu sihir ve büyü aletleri ve imkanlarının neler olduğunu gözden geçirmek istiyoruz. İran'ın peri masallarında en önemli sihir ve büyü etkeni kahramana yardımcı olan insanlardır.
Peri masallarında sorunlarını çözmek için seyahat eden kahramanlar, genellikle onlara herhangi bir doğaüstü özelliğe sahip olan bir eşyayı veren insanlarla karşılaşır ve böylece elde ettikleri alet veya imkanla sorunların üstesinden gelir. Örneğin birçok peri masalında esas sorun kralın evlat sahibi olmamasıdır. Bu durumda yardımcı karakter, örneğin bir derviş kılığında krala büyülü bir elma verir ve kral elmayı yedikten sonra evlat sahibi olur. Yardımcı karakterler peri masallarında genellikle gaybden haberdardır. Büyücüleri tanır ve onlarla nasıl mücadele edileceğini ve büyülerini etkisiz hale getirmeyi veya tılsımlarını kırmayı bilir.
Peri masallarında bazen dini karakterler yardımcı rolünü ifa eder. Bu karakterlerin arasında Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hızır, Hazreti Musa veya kutsal kadınları örnek vermek mümkün. Yine bazı durumlarda yardımcı karakter yaşlı bir kadın veya erkek kılığında kahramanın karşısına çıkar. Örneğin bir süre önce bu programda anlattığımız Narenç ve Turunç öyküsünde kahramana yardımcı olan karakter yaşlı bir kadındı. Bazı peri masallarında ise kahramana yardımcı olan karakterin herhangi bir büyü gücü veya doğaüstü yeteneği yoktur. Örneğin bir öyküde yaşlı adam sadece yaralanan kahramanın yardımına gelir ve onu ölümden kurtarır. Ya da Yemen padişahı masalında olduğu gibi bir balıkçı öykünün esas kahramanı olan bir bebeği sudan alır ve büyütür. Bazen de kahramanın ailesinden bir karakter yardımcı rolünü ifa eder.
Peri masallarında bir başka sihir veya büyü etkeni yiyeceklerdir. Örneğin elma, nar, armut, saadet kuşunun ciğeri ve başı veya yılanın ağzından akan su sihirlidir. Peri masallarında en çok elma sihirli ve büyülü meyvedir ve kadınlar elma yedikten sonra evlat sahibi olur. Bir öyküde insanlar elma yedikten sonra ayıya dönüşür ya da bir başka öyküde kahraman saadet kuşunun ciğerini veya başını yedikten sonra sonsuz servete ve padişahlık makamına kavuşur.
Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehrbanu ile yaşadığını, Şehrbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kızın da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Dedi ki Molla Bacı Şehrbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehrbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehrbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık ve dedik ki Şehrbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi ve dev de Şehrbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve çenesinde bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehrbanu ile çöle göndererek kızının da Şehrbanu gibi güzelleşmesini istedi. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Şehrbanu'nun üvey annesi Molla Bacı o gün üvey kızına biraz hoş yüzle yaklaştı ve şöyle dedi. Sevgili Şehrbanu kızım, yarın benim kızını da yanında götür, ona da kuyuya indir ve orada da yaptıklarını ona da öğret ki o da yapsın ve senin kadar güzel olsun. Şehbanı kabul etti ve üvey kardeşine yardım sözü verdi. Ertesi gün Molla Bacı sabah erkenden Şehbanu'ya 3 bohça pamuk yerine yarım bohça verdi ve kendi kızını da onunla beraber çöle gönderdiği için kuru ekmek ve bayat peynir yerine taze ekmek ve kızarmış tavuk verdi ve iki kızı çöle uğurladı. Şehbanu ve Molla Bacı'nın kızı ve sarı inek yola çıktı ve bir süre sonra çöle vardı. Molla Bacı'nın kızı Şehbanu'ya hemen kuyuyu göstermesini söyledi. Şehbanu da kuyuyu gösterdi.
Molla Bacı'nın kızı hemen pamukları kuyuya attı ve ardından kendisi de kuyuya indi. Kuyunun dibinde bir bahçede yatan bir devle karşılaştı. Ayak sesi duyan dev uyandı. Baktı, karşısında çirkin mi çirkin, edepsiz bir kız duruyor ve selam vermeden yüzüne, gözünün içine bakıyor. Dev kızı gözleriyle şöyle bir süzdü ve sordu, ''Sen nere, bura nere?'' Kız şöyle dedi, ''Rüzgar pamuklarımı savurdu, kuyuya attı, onları almaya geldim.'' Dev şöyle dedi, ''Acele etme, önce gel başımı temizle, sonra gider pamuklarını alırsın.'' Kız biraz mırıldandı, yaklaştı ve devin saçlarını karıştırmaya başladı. Dev sordu, ''Söyle bakalım, benim saçlarım mı daha temiz, annenin saçları mı?'' Kız şöyle dedi, ''Belli değil mi? Tabii ki annemin saçları daha temiz. Senin saçların bit, yılan, akrep dolu.''
Dev şöyle dedi, peki şimdi kalk bahçeye temizlik yap. Kız yine mırıldandı. Kalktığı bahçeye temizlik yapmış gibi yaptı. Ardından devin yanına döndü. Dev sordu, söyle bakalım sizin bahçe mi daha temiz, benim bahçem mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizim bahçe daha temiz. İnsan bizim bahçede gönlü ferahlıyor ama senin bahçende insanın yüreği burkuluyor. Dev şöyle dedi, peki şimdi git bulaşıkları yıka. Molla Bacı'nın kızı kendi kendine mırıldandı. Rabbim bu ne bela idi başıma gelen. Ama yine ayağa kalktı ve mırıldana mırıldana bulaşıkları öylesine yıkadı ve mutfağın köşesine yığdı. Dev sordu, söyle bakalım benim bulaşıklar mı daha temiz, sizinkiler mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizimkiler daha temiz. İnsan senin bulaşıkları görünce midesi bulanıyor.
Bu sözlerin ardından dev iyice öfkelendi ve şöyle dedi. Tamam, yeter. Kapa çeneni. Pamukların bahçenin köşesinde. Hadi onları al, hemen buradan git. Molla Bacı'nın kızı hemen bahçenin köşesine gitti. Baktı, pamukların yanında birkaç altın külçe de duruyor. Gerçi altın külçeleri ağırdı ama 2-3 tanesini aldı, koltuğun altında sakladı. Ardından başını eğdi ve devle vedalaşmadan kuyudan çıkmak istedi. Ancak dev seslendi. ''Nereye bu aceleyle? Gel seninle daha işim bitmedi.'' Kız döndü, devin karşısında durdu. Dev şöyle dedi. ''Buradan çıkmadan önce bu bahçeden ikinci ve ardından üçüncü bahçeye git.'' Akan suyun yanında otur. Ne zaman beyaz ve siyah su akarsa dokunma ama ne zaman sarı su akarsa onunla yüzünü yıka, ardından çek git buradan.
Molla Bacı'nın kızı da aynen Deb'in dediği gibi yaptı. Sarı su akınca elini yüzünü yıkadı, ardından pamukları topladı ve kuyudan çıktı. Molla Bacı'nın kızını merakla kuyunun başında bekleyen Şehbanu onu görünce korkudan ödü patlayacak gibi oldu. Çünkü kızın alnının tam ortasında siyah bir yılan çıkmış ve çenesinde de bir akrep vardı. Ama korkusundan bir şey diyemedi ve birlikte eve döndüler. Allah kimseye göstermesin, daha kapıyı çalmadan Mollabacı kapıyı açtı ve kızını görünce korkudan çığlıklar atmaya ve başına yüzüne vurmaya başladı. Mollabacı kızını komşular görmesin diye hemen içeri aldı ve başına bağırmaya başladı ve neden bu hale geldiğini sordu. Kız başından geçen tüm macerayı baştan sona anlattı.
Molla Bacı bu olaydan çok öfkelenmişti. Kıza sordu, peki şimdi ipleri, altınları ne yaptı? Kız bohçasını yere koydu, açtı. Molla Bacı baktı ki bohçada ip falan yok ve kızın sabah götürdüğü pamuklar olduğu gibi yerinde duruyor. Molla Bacı biraz mırıldandı ve şöyle dedi, iplerin hayrından geçtik. Peki altın külçeleri getir bakalım bari. Kız elini koltuğuna attı fakat külçe altın yerine iki parça taş çıkardı ve annesinin önüne koydu. Molla Bacı iki eliyle kızın başına vurdu ve şöyle dedi, ''Ey beceriksiz, kül başına, sana verdiğim emeğe yazıklar olsun.'' Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şöyle dedi, ''Ben devin yanına gitmek istemedim ki, sen gönderdin ve bu belayı başıma getirdin, bir de alacaklı oluyorsun.'' Kız bunları söyledi ve ağlamaya devam etti.
Molla Bacı bu sözleri duyunca kızına acımaya başladı ve bu kez Şerbanu'yu bu durumdan sorumlu tuttu. Kalktı gitti ve Şerbanu'ya güzel bir dayak attı. Ardından kızını hekime götürdü ve yılan ve akrep için çare istedi. Hekim kızı muayene etti ve şöyle dedi, bu yılanı ve akrebin kökleri kızın gönlüne uzanıyor ve onları kökünden söküp atmak mümkün değil. Bunun bir tek çaresi var. Şöyle ki, bir gün ara ile her ikisini kökünden kesmeli ve yerine tuz serpmelisin. O günden sonra Molla Bacı'nın işi gün ara keskin bir bıçakla çıkan yılanı ve akrebi kesmek ve yerine tuz serpmek olmuştu. Ancak hekimin de dediği gibi kökleri kurumuyordu. Molla Bacı bir yandan kesiyor, yılan ve akrep öbür yandan yeniden çıkıyordu. Tabii ki günlerden bir gün Molla Bacı'nın komşusu geldi ve onu ve çirkin kızını düğüne davet etti ve Molla Bacı'dan kızını da getirmesi için söz aldı.
Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hikayemizin devamını bir sonraki bölüme bırakıyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsudi.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, her şeyin bilgisi dahilinde olan Allah'ın adıyla ve siz bilgelik severlerin hepinize selam olsun.
Vehhabilik gerçek mi, bid'at mı adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar huzurlarınızdayız.
Söyleşimiz Vehhabilik ve hakikati üzerineydi. Geçen bölümlerde de onların inançlarını ve eylemlerini bir ölçüye kadar birlikte gözden geçirdik ve onların hiçbirinin aydınlatıcı İslam ile alakası olmadığını gördük. Ama bugün sizi Vehhabilerin ideallerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Kanıtlanırsa şimdiye kadar söylediklerimizin aksine Vehhabileri bizlere gerçek Müslümanlar olarak tanıtacak bir iddia.
Muhammed bin Abdülvahhab'ın veya Vehhabilerin takipçileri kendilerini Ahmet bin Hanbel'in takipçileri olarak görüyorlar. Bazı kişiler Muhammed bin Abdülvahhab'ın babası Hanbeli mezhebinin büyüklerinden biri olduğu için onun da bu mezhebin takipçilerinden sayılması gerektiğini ve dolayısıyla onun takipçilerinin de Hanbeli olacağına inanabilirler. Fakat biz daha önce Muhammed bin Abdülvahhab'ın babasının ve erkek kardeşinin hatta öğretmenlerinin inandığı şeylerle ilgili düşüncelerini çok farklı olduğunu, öyle ki öğretmenlerinin onu her zaman bilmediği şeyler hakkında konuşmaması konusunda uyardığı ve elbette kardeşinin de onun görüşlerini reddeden bir kitap yazmış olduğunu söyledik.
Vahabilerin düşüncelerinin İslam alimleri tarafından reddedilmesine rağmen yine de kendilerini Hanbeli olarak görmelerine neden olan şey, Ahmet bin Hanbel'in ayetlerin ve rivayetlerin görünüşüne aşırı bir şekilde bağlıdırlar. Ahmet bin Hanbel, sünnet ehlinin Hicri Kameri 2. yüzyılında büyük muhaddislerinden biriydi.
Ahmet bin Hanbel rivayetleri derlemek ve korumak için çok çaba sarf etti. Öyle ki bazıları onu 1 milyon hadisin ezbercisi olarak görmüş ve muhaddislerin imamı olarak adlandırmıştır. Ahmet bin Hanbel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini, sahabelerinin ve tabiinin sözlerine çok önem verirdi ve ayetlerin ve rivayetlerin görünüşüne göre hareket ederdi ve her türlü tefsir yöntemine karşıydı. Ahmet bin Hanbel inançsal meseleleri sadece rivayetler yardımıyla kanıtlamaya çalışırdı ve akılsal istidlallerin bu alanda kullanılmasına inanmazdı. Ahmet bin Hanbel her zaman yarenlerini Selefi Salih geleneğini takip etmeyi çağırırdı. Bu nedenle onun bazı takipçileri kendilerini Selefi derlerdi. Selef bizden öncekiler, Selefi ise bizden öncekilerin örf ve adetlerine uyan grup demektir.
Vehhabilerin selefi olmakta ısrar etmelerine rağmen onların inançlarının Ahmet bin Hanbel'in yarenlerine ürettiklerinden çok farklı olduğunu bilmeliyiz. Aralarındaki en önemli farklardan biri Ahmet bin Hanbel'in ayetlerin görünüşlerine bağlılığına rağmen Yedullah ya da Vecdullah gibi ifadelerin yer aldığı ayetlerle karşılaştığında hiçbir zaman Allah'ın maddi insanlar gibi bir yüzü ve iki eli olduğu sonucuna varmamış olmasıdır. Çünkü o diğer ayetlerin görünüşlerinde de hiçbir şeyin Allah'a benzemediğini açıkça görüyordu ve dolayısıyla Allah'ın başka hiçbir şeye benzemediğine inanırdı.
Ebu'l-Fazl Beyhaki, Ahmet bin Hanbel'in somutlaştırma, Allah'ın cisme sahip olduğuna inanma inancını reddettiğine inanıyor ve şöyle demiştir. İsimler şeriattan ve sözcükten alınmıştır ve sözcük ehli bu adı uzunluğu, eni, şekli
bileşimi, yüzü ve ögeleri olan bir şey için oluşturmuştur. Halbuki Yüce Allah bütün bunlardan münezzehtir. Bu nedenle ona cisim demek caiz değildir.
Tahran Radyosu.
Hanbeliler ile Vahabiler arasındaki bir diğer önemli fark da tekfir düşüncesindeki ihtilaftır. Ahmed bin Hanbel'in başkalarından farklı düşünceye sahip olmasına ve bu düşüncelerinden dolayı bazen Abbasi halifelerinin eziyetine uğramasına rağmen hiçbir zaman diğer İslam fırkalarına kafir demedi. O ve takipçileri İslami şehirleri küfür yeri saymazdı ve Peygamber Efendimizin pak kabrini veya din büyüklerinden birinin kabrini ziyaret edenlere tekfir etmez, onlara müşrik demezlerdi.
Bazı tarihi rivayetler İbni Hanbel'in ayetlerin görünüşüne bağlılığına ve tefsire karşı çıkmasına rağmen bazı ayetleri yorumladığını göstermektedir. Örneğin Fecr suresinin 22. ayetinde Rabbin emri gelip melekler de saf saf dizildiğinde diye okuyoruz. Yani Allah ve melekler sıra sıra mahşer alına gelirler. Ayetin görünüşü Allah'ın hareketinin gerçekleşmesini gösteriyor. Ancak Ahmed bin Hanbel bunu bir emrin veya sevabın gelmesi olarak yorumlamıştır. Böyle bir yorum Allah için cisim düşünülmesinin reddedildiğine ek olarak şüphesiz ayetlerin doğru bir şekilde anlaşılmasında mantığın kullanılmasıdır. Dolayısıyla İbni Hanbel'in mantığı tamamen bir bid'at olarak gördüğü ve onu bıraktığı söylenemez.
Bahsettiğimiz tüm farklılıklara rağmen Ahmed bin Hanbel'in aklı kullanmaktan kaçırması, daha doğrusu Kur'an ve rivayetleri anlamda akla minimum başvurması İbni Teymiye'nin içinde bulunduğu bir grup takipçisinin Allah'ın bazı sıfatlarını görünüşsel anlamlarına göre farz etmelerine ve bunun sonucundan benzetmeye ve somutlaştırmaya kalkışmalarına neden oldu. İbni Teymiye'nin yüzeysel düşünmesinden kaynaklanan yanlış inançlarının Ahmed bin Hanbel'in inançlarında bir tür sapma olduğu söylenebilir. Bu sapma başından itibaren İslam alimlerinin şiddetli muhalefetiyle karşılaştı ve işte bu muhalefetler İbni Teymiye'nin hayatının büyük bir kısmını hapiste geçirmesine neden oldu.
Maalesef Müslüman toplumunun en önemli afetlerinden biri yüzeysel olarak bakmasıdır. Bu durum İslam'ın başlangıcından itibaren Yahudilerin batıl inançları, Namediyar, İsrailiyetin Müslümanlar arasında yayılmasına neden oldu. Nasıl olur da bir Müslüman kendi aklını kullanmaktan kaçınır, halbuki Allah'ın kelamında farklı kelimelerle en az 300'den fazla tekrarlanmış olan Kur'an-ı Kerim'in önemli tafsirlerinden biri olan Allah'ın ayetleri ve işaretleri hakkında düşünme tavsiyesidir. Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanları düşünmeye davet ediyor ve onları düşünmekten uzak durdukları nedeniyle birçok kez kınamıştır. Onun katında düşünen ile cahil, alimle cahil hiçbir zaman aynı olmamış ve olmayacaktır. En'am suresinin 50. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?
Allah İsra suresinin 36. ayetinde insanlara bilmedikleri şeylerin peşinden gitmelerini açıkça men etmektedir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Allah başka bir kelamda düşünmeyen insanlara kötülüğü ve çirkinliği vaat etmiştir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır.
Hepimiz İslam'ın mükemmel bir din olduğunu ve hiçbir şey esirgemediğini biliyoruz. Ancak İslam'ın her zaman önem verdiği şeylerden biri de insanların düşünebilmesidir. Aziz İslam'ın böyle bir yeteneği ve nimeti yok sayması ve bastırması nasıl mümkün olabilir? Yusuf suresinin 108. ayetinde şöyle okuyoruz. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar. Bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi hayatı boyunca birçok defa yarenlerini düşünmeye davet etti ve şöyle buyurdu. Bir saat düşünmek 70 yıl düşüncesiz ibadetten daha iyidir. Temel olarak Allah'ın peygamberleri kendi dönemlerinin en büyük düşünürleriydi. Ve zaten de Allah peygamberleri kullara en iyi örnek olarak sunmamış mıdır? Elbette bizim ve peygamberimizin anlama seviyesinin farklı olduğu doğrudur. Ancak bu, dinin hakikatlerini anlamamızın hiçbir yolu olmadığı ve ilahi sözü anlamanın tamamen bizim gücümüzün ötesinde olduğu anlamına gelmez. Eğer böyle olsaydı ve peygamberi bir model olarak bize tanıtmak anlamsız bir söz olurdu ve anlamsız söz söylemek her şey bilen Allah'a nispet edilemeyecek beyhude bir iştir.
Muhterem dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mı adlı programın 10. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri parsuday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hameneyi, zaferin ardından tesbih etmenin zarureti hakkında uyarıda bulunarak, herkesin dikkatini zaferin her zaman Allah tarafından olduğunu bilmesi ve ona atfedilmesi gerektiğini çekiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaferle karşılaşınca Kur'an bize ders veriyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah dinine girdiğini gördüğün an, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphe yok ki o bütün tövbeleri kabul eder. Mutlu ol demiyor. Mesela meydanın ortasına git ve slogan at. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Git tesbih et diyor. Bu seninle ilgili değil, Allah ile ilgilidir. Tövbe et. Bu hareket sırasında senin bir gafletin olabilir. Allah-u Teala'dan mağfiret dile. Olumlu olaylara karşı böyle davranmalı. gurura kapılmamak ve Allah'tan bilmek ki, fırlattığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Nefisle gururlanmak ve insanın Allah'a karşı gurura kapılması doğru değil. Sen ise doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı, Sahife-i Seccadiye duasında da gelmiştir ki, doğrular da gururlanmamalılar ve sana artık bizim Allah ile durumumuz belli dememeliler. Hayır, Allah-u Teala doğrulardan da çekinmez. Eğer bir hata yaparlarsa darbeyi yiyecekler. Yapılan iş, yapılan iyi işi kendimizden bilmeyelim, Allah'tan bilelim. Durumun gerçeği de budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik